Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 118. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir çünkü nispet yapmak gibi olmasın ama ben bu aralar iyiyim. Bunu söylemekten de utanacak değilim çünkü birincisi iyi olmaktan niye utanalım? İkincisi de zaten yani bence beni kıskanacak halde değilsinizdir diye düşünüyorum. Bütün yaz nasıl bir depresyona girdiğimi, ne kadar acılar çektiğimi falan filan gördünüz. Geçelim oraları, hiç bahsetmek istemiyorum bir daha hatırlayıp. Şu an keyfim yerinde. O yüzden de böyle size kendi geçmişimi kurcalayan, kendi hikayelerimden bir bölüm yapmak yerine dedim ki bir kitap okudum, bitirdim. Size de göstermiştim Instagram'da. Ve bu kitap bittikten sonra o neydi ya? O neydi ya oldum. Yani bunu bana kalsa hani milli eğitim sistemimizin başına ben olsam kesinlikle müfredata yazdırırım. Uygun yaş grubunu hani pedagoglarla, psikologlarla birlikte, psikiyatristlerle karar veririz. Ama ben bunu her çocuğun okumasını, anlamasını ve öğretmenlerin de bu kitabın içindekilere göre çocukları yetiştirmesini, kendilerini de anlamalarını çok çok çok isterdim. Benim kurduğum ütopya'da, ütopya'da öyle olurdu ama öyle değil. O yüzden dedim ki en azından beni dinleyen güzel insanlar, yani ya işten, çalışmaktan ya da belki kendi okudukları diğer kitapların yoğunluğundan bu kitaba muhtemelen bir türlü sıra gelmeyecek onların hayatında. O yüzden neden bu kitaptan mahrum kalsınlar? Dedim ki ben okuduklarımı onlara anlatayım. Kitabın ismi Is It Ever Just Sex? Türkçe'ye şöyle çevrilmiş: cinsellik seksten mi ibaret? Türkçesi de çok az yerde satılıyor. Yani acaba hoşlanılmadığı için mi bu kitabın raflarda görülmesinden ya da talep olmadığı için mi bilmiyorum. Ben bunu böyle canımın sıkkın olduğu bir gün, neden canım sıkkındı, yine varoluşsal sancılardan bir olay falan olmamıştı. Bir kitapçıda gezerken Maçka taraflarında, böyle güzel bir kitapçıda, böyle kapağı dikkatimi çekti tabii ki, her yerine seks seks seks seks seks yazdığı için dedim herhalde çok satan bir kitap. Ondan sonra çok da fazla açıkçası açıp incelemedim bile, baktım böyle içindeki bir iki paragrafa güzel şey de veriyor, hani data da veriyor, okuduğu makalelerden yazar dedim, hani örnekler de vermiş, tamam dedim alayım, kolayca şıpıdanak okurum birkaç günde. Ve sonra yazarının Darian Leader olduğunu fark ettim. Darian Leader kim derseniz, kendisi İngiliz bir psikanalist. Daha öncesinde felsefe ve bilim tarihi de okumuş biri ve Center for Freudian Analysis and Research'ün kurucusu. Yani Freudian Analiz ve Araştırma Merkezi'nin de kurucu üyelerinden kendisi. Kurucusu direkt demeyeyim de. Ve aynı zamanda Roehampton Üniversitesi'nin psikanaliz bölümünden de onursal profesör unvanı verilmiş kendisine. Çok, yani şöyle diyebiliriz, lafı uzatmayayım, camiada hatırı sayılır. Eğer böyle bağlama camiası olsaydı görüldüğünde önünde ceketinin ilikleneceği bir şahıs kendisi. O yüzden sözlerinin geçerliliği var diyebiliriz. Gerçi bunları da kim karar veriyor, o da benim için çok apayrı bir tartışma konusu. Son zamanlarda Miley Cyrus'ın, yıllar boyunca deli denen Miley Cyrus'ın şimdi Grammy aldı diye bir anda böyle hatırı sayılır bir insana dönüşmesi, yani daha öncesinde hatırının sayılmaması beni kızdırıyor. İlla bir camia tarafından onaylanmalı mı bir insan? Artık bu insana saygı duyuyoruz diye. Ben şahsen kendim seçiyorum. Ben saygı duyuyorsam bir insana saygı değerdir. Geri kalan dünyanın tamamı da saygı duymuyorsa bu da onların sorunu. Ben genelde kendim belirlemeye çalışıyorum ama dinleyen insanlar için önemli olabilir diyerek söyledim. Bana kalırsa dediğim gibi kitapçıda başta kitabı yeterince ilgi çekiciydi benim için. Ünlü bir psikanalist olmasına gerek yoktu. Neyse, şimdi bu kitabın tamamını size aşırı sistematik bir şekilde özetlemek çok isterdim ama o zaman bir doktora tezine dönüşecekti. Doktora tezim için sabahladığım zamanlar geldi aklıma. Hayvan çalışmaları, o katıldığım, geçirdiğim nervous breakdownlar ve depresyonlar. O yüzden ve internet kafelerde, kendim evde çünkü uykum geliyordu, internet kafelerde sabahlıyordum. İnternet kafelerde yapılan mikrodalga tostları yiyerek beslendiğim uzun geceler ve sabaha doğru olan zamanlar. O yüzden dedim ki böyle bir şey girmeyeceğim. Ve şöyle olmasına karar verdim. Ben psikanalize giden bir insan olarak artık şunu fark ettiriyorum. Birbirimizle karşılıklı ayakta dururken farklı şekilde konuşuyoruz. Karşılıklı birer koltukta otururken farklı konuşuyoruz. Yattığımızda, uzandığımızda çok başka şekillerde konuşuyoruz. Ben haftada 4 gün divana uzanıyorum. Gözlerimi kapatıyorum ve bu uzanma halinde konuştuğum çok başka şeyler oluyor günlük hayatımdaki konuşmalara göre. O yüzden bu kitabı da şöyle düşünün. Uzanmak bize bir düşünme ve kendimizi ifade etmek anlamında özgürlük veriyor. Daha az utanıyoruz söylediklerimizden. Her şey daha kabul edilebilir oluyor. Dikey eksene göre yatay eksene geçince. Hani şey derler ya, yatakta neydi o laf ya? Yatakta olanın ayıbı olmaz gibi bir laf vardı da şimdi kesin yanlış söylüyorumdur. Siz düzeltirsiniz bana mesaj atarak. O yüzden hani bu insan yatay hale geçtiğinde daha bir az utanıyor ve daha az yargılayıcı oluyor. Daha bir her şeye açık oluyor. Çünkü belki biraz kendi çocukluğuna gidiyor. O bebekkenki yattığı hale, ki şimdi birazdan bu konulara gireceğiz. O yüzden şöyle hayal etmenizi istiyorum. Yatakta yan yana uzanıyoruz sizle. Ve hiç daha önce yaptınız mı bilmiyorum ama bence yatakta birlikte kitap okumak çok güzel bir şey. Hani oradaki düşünce akışı içinde bir şeyleri okuyup birlikte hayal etmek, konuşmak, tartışmak. O yüzden şimdi yanıma uzanın. Ben size hiç daha önce çalışılmış bir şekilde değil, kendi içimden geldiği gibi bu kitaptan beni heyecanlandıran kısımları okuyup aklımdan geçen şeyleri size anlatacağım. Şimdi kitabımız şöyle başlıyor. Darian Leader'ın bir hastası, yani bir analizanı, analiz edilen bir kişi, onun bir erkek hastası diyeyim, borsacı ve ona şöyle bir şeyden bahsediyor. Adam çok hırslı bir adam ve her ay tutturmak istediği bazı rakamlar var. Şu kadar kar etmem lazım diyor. Ve ne zaman o karı yakalayamazsa hemen gidiyor bir uygulamaya giriyor. Ve bir alkol aldıktan sonra hiç tanımadığı bir kadınla seks yaşıyor. O yüzden de bu arada kitabın adını söyledim mi ben? Birden okumaya başladım. Is it ever just sex? Evet söyledim değil mi? Cinsellikten mi ibaret seks? Cinsellik seksten mi ibaret? Böyle karışmalar, dil dolanmaları hepsi serbest çünkü yataktayız. Neyse, bu adam işte böyle uygulamalardan seçtiği kadınlarla hedefe yönelik birliktelikler yaşıyor. Yani burada kadının kim olduğu, işiymiş, görünüşüymüş aslında çok da önemli değil. Adam için önemli olan o hidrolik penetrasyon, çok az ön sevişme var ve hani hızlıca boşalmak istiyor ve ondan sonra da hiçbir şekilde konuşmadan o kadınla fut diye evden çıkıyor. Ya da kendi evindeyse kadını kovuyor. Ve ondan sonra eve gittikten sonra da ağır reçeteli ülkemizde satılan bir sakinleştirici ilacı alıyor ve kimle olduğunu hiç aklına bile getirmeden, anılarını hiç düşünmeden uyuyor. Şimdi o yüzden bu hastası üzerine Darian Leader diyor ki, sizce burada olan şey bu kadınla yaşadığı seks mi? Yani olay bu mu? Yani öncesine gidip bakalım. Adamın bir başarısızlığı var, tutturamadığı bir rakam var ve ondan sonra da bunun öfkesi, belki ezikliği, işte utancı, her neyse bir duyguyla birlikte gidiyor ve bu kadınla birliktelik yaşıyor. O yüzden buradan sonra günlük hayatımızda çok duyduğumuz bir cümle, hayır ya abi sadece seksti. Sadece seks diye bir şey var mı diyor. Yani biz bunu neden yapıyoruz? Sonrasında ne hissediyoruz? Yani bu eylem sadece o anki girip çıkmayla mı kısıtlanmış durumda? Ve cevap tabii ki hayır, ama şimdi neden uzun uzun hayır olduğunu anlatıyor. Ve o yüzden bu örnekten başlayarak Darian Leader diyor ki, acaba cinsel birliktelik bizim ifade etmekte, hatta belki düşünmekte daha çok zorlandığımız diğer düşüncelerden kaçmak, kendimize yeni bir alan yaratmak için bir aracı, bir vesile olabilir mi? Ve birazcık bakayım sonrasında ne diyor. Ve diyor ki, çok güzel bir örnek veriyor. Mesela yemeği düşünelim diyor. Şimdi yani aslında nadiren sadece yemek yiyoruz. Yani yediğimizde genelde hani bilirsiniz mutsuzken yiyoruz. Bende var çok güzel bir duygusal yeme bozukluğu. Yakın zamanda çat diye çok kısa zamanda 7 kilo aldım. Yani sizce çok acıktığım için mi ben yemek yedim? O 7 kiloyu alma nedenim yeni eve taşınmam ve yazınki depresyonun arkasından gelen küçük artçı, bütün bunlar gerçek miydi düşüncelerinin sarsıntıları. Bütün bunların stresiyle başa çıkmak için yemek yedim. Hepimiz gibi, hepimiz gerildiğimizde, anksiyeteyle boğuştuğumuzda ya da yalnız hissettiğimizde yiyebiliyoruz. Peki o zaman diyor acaba aynısı seks için, cinsel birliktelik için. Hangisini diyeceğimi hala karar veremediğim için bir seks diyorum, bir cinsel birliktelik diyorum. Çünkü bir yandan acaba seks demek yasak mı diye düşünüyorum yaşadığımız ülkede ve öyle olmamalı. O yüzden cinsel birliktelik ve seks aynı şey içinde bu yemek için geçerli olan şey geçerli olabilir mi diyor. Çünkü diyor dataya göre, elimizdeki araştırmaların sonuçlarına göre bütün dünyada global olarak porno izleme saatlerine baktığımızda pazar gecesi gitgide artıyor ve pazartesi günü devam ediyor bu pik. Sonra gitgide düşüyor. Ne oluyor pazar günü? Pazar sendromu diye bir şey var. Gerçek hayat başlayacak ertesi gün. İş yerindeki stresler, patron, para, bir sürü meseleler, yapılması gereken işler falan. O yüzden pornoya doğru kaçıyoruz. Ve pazartesi günü hala iş yerindeki o stres devam ettiği için adapte olana kadar bu devam ediyor. Ve bundan sonra da diyor ki, şimdi siz biraz oyalanın, kendinizle oynayın. Ben bunları okurken sürekli ben sizinle oynayamam. Ve diyor ki o yüzden buradaki cinsellik hayalleri bizim için aslında analjezik bir etkisi var diyor. Yani aslında bir acımızı, ağrımızı kesen böyle bir gerçekten ağrı kesici ilaç gibi bir etkisi var. O yüzden de aslında biz her ne kadar cinselliği seksten ibaret zannetsek de mesela cinselliğin en başta bizim bazı gerilimlerimizi rahatlatan bir etkisi var. Yani o yüzden de böyle hani biz bir boşluk ve hani o böyle çembere giren bir sopadan ibaret değiliz. Yani deliklere girip çıkan şeylerden ibaret değiliz. Kaldı ki zaten penetrasyonsuz cinsellik de var. Ondan da ilerleyen sayfalarda çok güzel bahsedeceğiz. Ama bizi böyle tavşanlar gibi sadece içgüdüsel bir şekilde üremek için cinselliği yaşadığımızı düşünmemiz saçma olur diyor. Bu arada kitap yüzlerce sayfa olduğu için izninizle biraz atlaya zıplaya zaten yataktayız. Hoplayarak gideceğim. O yüzden diyor lütfen diyor bir kere şimdi bunu iyice mental olarak bir not edelim. Sadece üremek için yapmıyoruz. Bakın böyle farklı etkileri var. Ve sonra pornodan devam ediyor. Ve pornoda diyor ki biz diyor gerçek hayatta şöyle fantezilerimiz var. Bakın bu arada size bir şey söyleyeceğim. Kendi deneyimlerimden de biraz gitmek istiyorum. Mesela şimdi sizi 2 saniye entertain etmedim ya. Türkçesi nedir hani? Size bir şov sergilemeyi, sizi eğlendirmeyi 2 saniye için bıraktım ya. İçimde birden alev gibi bir duygu böyle yükseliyor. Siz sıkılıp gideceksiniz diye. Bence bu da muhtemelen yine cinsellikte de hani bir insan aynısını yaşıyordur. Hani halbuki böyle bir şey yapmak zorunda değiliz. Bir insanla karşı taraf gerçekten ilgileniyorsa 7/24 eğlendirilmeyi beklemiyor. Birazcık kendi kendine de oyalanarak bekleyebilir. O yüzden böyle bir bağlantı da kurduktan sonra ama bakın yine sizi oyalamaya çalıştım. O o refleksimden çok hızlı kurtulamıyorum. Ne yazık ki üzerine çalışsam da. Porno da diyor ki biz gerçek hayatta hep şöyle hayal ediyoruz işte hani hepimiz uzun ilişkiler kurmak istiyoruz. İşte evlenmek istiyoruz ya da uzun süreli partnerlerimizin olmasını istiyoruz ve tek eşlikten çoğumuz yani söylenen o yanayız. Ama diyor pornoda hiç bunu görmüyoruz. Pornoda kimsede bir sadakat falan yok. Yani sekreter birden soyunmaya başladığında hiçbir patron bir saniye benim eşim var diyor ve porno film orada bitiyor ve biz ah ne kadar sadık falan diye ağlamıyoruz. Ya da eve giren tesisatçı alet çantasından sonra kendi aletini çıkardığında kadın bir dakika ben evliyim deyip TC kimliğini gösterip ondan sonra adamı evden kovmuyor. Kimse bunları azmıyor. Bundan sonra devamı geliyor. Yani aslında şimdi hayır olmaz burada değil seninle olmaz falan gibi reddedilmeler pornoda yok. Ve ondan sonra diyor ki birazcık daha ilerleyelim bakalım. Müthiş bağlantılar kuramayacağım şimdiden bunu söyleyeyim. Çünkü bir yandan sizinle konuşurken bir yandan kitabın sayfalarını çeviriyorum ama sonuçta hayatta ne mükemmel ki değil mi? Ve ondan sonra şuna geçmeye başlıyor. Buranın altını çizmişim. Aslında diyor biz birbirimize cinsellikte hep şunu hayal ediyoruz. Tenimize, kaslarımıza basınç uyguluyoruz. Birbirimizi ısırıyoruz, tırmalıyoruz, sıkıyoruz. Şöyle bir mıncırıyoruz, sıkıştırıyoruz. Ve bunların günlük hayatta yani böyle iş yerinde bahsedilmesi çok hoş şeyler değil belki ama o yüzden hepimizde belki kendi yaramazlıklarımızı zannediyoruz ama yine araştırmalara göre, cinsel davranış araştırmalarına göre dünya üzerinde hiçbir insan topluluğu şiddetten arınmış değil. Yani bu ısırmak gibi en küçük formlarıyla başlayıp tokatlamak, boğmaya kadar şiddetin her türlü formu cinselliğin içinde dünyanın her yerinde, bütün insan topluluklarında var. Ve yani aslında birbirimizin tenine, vücuduna güç uyguluyoruz. Ve bu güç acaba sadece fiziksel mi? Yani aslında birbirimize başka nasıl alanlarda güç uyguluyoruz acaba? Bunların sorularını da, bu soruları da cevaplamaya devam ediyor ondan sonra. Ve şundan bahsediyor. Yani Kama Sutra, doğudaki biliyorsunuz en önemli, hala günümüzde de sayılan cinselliğe dair bir yönlendirici kitaplardan biri. Ve orada da bahsediliyor ki birbirimizde, yani bayağı anlatılıyor işte, tırnak işaretlerini kategorilere bölüyor işte, yuvarlak tırnak işareti, işte lotus şeklinde, işte kaplan pençesi falan gibi, ya da işte ısırık izlerini orada kategorize ediyor, işte ne denir ona, filin ne denir, boynuzu diye isim geliyor, taskı Türkçe çeviremedim, çok hızlı çevirmeye çalıştığımda bazı kelimeler yok oluyor, ya da boynuz değil, neydi onun ya? Neydi? Unuttum. Neyse. Yine hızlanmaya çalıştığım için dikkatim dağıldı. Ya da bir ayı ısırığı gibi böyle ısırık çeşitlerini de kategorilere bölüyor. Ve o yüzden de anlıyoruz ki aslında aşıklar belki, ya da aşık olmayabilir bu insanlar, sadece sevgili ya da sadece o anlık birbirinin yolundan geçenler, genel olarak arzuları şiddetlendiğinde birbirlerine farklı dozlarda da olsa şiddet uyguluyorlar. Yani en basitinden zaten birbirimizin içine girip çıkmak bile aslında birbirimizin sınırlarını ihlal etmek oluyor. Normalde yapmamamız gereken bir şey. Ama işte bunları birbirimize yapıyoruz cinsellik sırasında. Ve bunun diyor ki, yine beni bekliyorsunuz değil mi? Bir yere gitmiyorsunuz. Daha sonra ya atlayacağım bazı yerleri. Mesela şu an Kinsey'nin bir araştırmasından bahsetmiş. Eğer bilmiyorsanız Kinsey cinsellik konusunda çok önemli araştırmaları olan bir adam. Ama ben bu aşamada kitapta burnun altını çizmemişim. Demek ki beni o anda heyecanlandırmamış. Ve sadece heyecan üzerine olmasını istediğim için bu bölümün burayı skip ediyorum. Kendi altını çizdiğim yerlerden devam ediyorum. Ne olmak zorunda, nereleri okumalıyım diye düşünmeyeceğim. Canım nereleri okumak istiyorsa oraları okuyacağım. Ve ondan sonra diyor ki Darian Leader, eskiden işte Kinsey'nin yaptığı çalışmalarda insanlar böyle cinselliği işte iğrenç, korkutucu vesaire olarak tanımlamışlar. 1940'lı, 50'li ya da işte 60'lı yıllarda, daha ilerleyen yıllarda başka araştırmacılar da aynı şeyi bulmuş. O yüzden de hani şimdi böyle, hani artık modern topluma geçtiğimiz için aslında bazı şeylerin değişmiş olmasını bekleriz. Hani bir kadından İşte acıyor, bir dakika hayır yapma, şu an bana iğrenç geliyor yapma falan gibi böyle konforsuzluğunu dillendirmesini bekleriz. Ama aslına bakarsanız hala bugün kadınlar için cinsellikte rahatsız olduğunu belirtmenin etrafında bir stigma var buna karşı. Çünkü karşı tarafın egosu acaba incinir mi? Ya da işte daha da çok bana şiddet uygular mı ve gerçekten canım yanıyorsa daha da çok yakar mı canımı gibi. Çünkü gerçekten kadına şiddet diye bir şey var biliyorsunuz. İhtimaller yüzünden hala kadınlar genellikle rahatsız olduklarını belirtmiyorlar. Bazı yerlerde dediğim gibi bağlamadan geçeceğim. Sadece hoşuma giden şeyleri not ediyorum sizlere. Ve o yüzden de devamında diyor ki, o yüzden olmayabilir, bu arada bağlantı olmayabilir. Evet, analizinde, kendi psikanaliz praktisinde, pratiğinde Darian Leader hala ben diyor ki, burası beni çok etkiledi, hiç sarhoş olmadan seks yapmamış, cinsel birliktelik yaşamamış yetişkinlerle tanışmaya devam ediyorum. Çünkü bu insanlar için cinselliğin yarattığı o tehdit hissi o kadar büyük ki, o kadar rahatsız edici ki, kendilerini uyuşturmadan alkolle cinsellik yaşayamıyorlar. Eminim şu an beni dinleyen insanlar arasında da belki hani hiç yapmadım diyenlerin sayısı azdır ama sevişmek için ya da işte seks yaşamak için sık sık alkole başvuranların sayısının çok olduğunu eminim. Yani bütün bu mekanlar nasıl doluyor zaten. Yani global olarak bütün mekanların çoğu, yani içip içip neşelenip şarkılar söyleyerek evine dönen insan sayısı az. Genellikle cinsel yakınlaşmaların öncesinde kendimizi uyuşturmak için kullanıyoruz. Ya bu arada size bir şey söyleyeceğim. Kitap 200 sayfa ve ben şimdi 20. sayfadayım. Belki de bu bir seri olmalı diye düşünüyorum. Çünkü kitabın içinde sizin aklınızı başından alacak çok çok çok fazla şey var. Neyse birazcık daha devam edeceğim. Şu an 20. dakika gibi bir yerdeyiz. Yarım saate kadar ben bunu bir tamamlayayım. Çok çok çok heyecanlandıran beni yerlere geleyim. Ondan sonra kitabın geri kalanını ara ara bir seri haline devam ederiz belki. Çünkü zaten dediğim gibi bu bence çok dolu ve yüklü bir kitap ve bunu tek seferde sindirmesi, that's what she said, tek seferde içselleştirmesi zor. O yüzden yavaş yavaş, küçük postalar halinde yapalım biz bunu. Sonra neye geçiyor biliyor musunuz? Freud'dan bahsediyor ve ondan sonra cinsellikle ilgili şundan bahsediyor. Demin size demiştim ya, cinsellikle ilgili aslında şöyle bir şey var. Benim vücutsal bir bütünlüğüm var, senin de bir vücutsal bütünlüğün var. Ve biz cinsellik sırasında bunu bozuyoruz. Birbirimizin içine girip çıkabiliyoruz. Belki cinsel organlarımızla, belki parmaklarımızla, belki başka uzuvlarımızla. Ve o yüzden aslında bu çocuk için çok korkutucu bir şey. Ve çocuk için aslında bu cinsel değil mi, vücut anlamında sınırların bozulması ilk kez cinselliği keşfetmesiyle başlamıyor. İlk kez neyle başlıyor? Doğumla. Anne içinden bir şey çıkartıyor çocuk diye. Ve o yüzden çocukken, küçükken çok popüler bir sorudur. Eminim çoğunuz sormuşsunuzdur. Anne ben nereden geldim? Buna karşı da işte leylekler getirdi seni yavrum denir. Şimdi günümüzde artık daha anlatılmaya başlandı. Çocuklara işte annenin içinden çıktığı anlatılıyor. Ama bu aslına bakarsanız, bu arada şunu da hatırlatmak isterim ki bizim yani şu an eğer 0 yaşında değilseniz bu podcast dinlerken muhtemelen büyüdüğünüz jenerasyonda çok güzel bir açıklama size yapılmadı ve o yüzden de sizin için aslında çok gizemli bir şeydi çocukken nereden geldiğiniz sorusunun yanıtını bilmiyordunuz. Ve o yüzden de siz bununla büyüdünüz. Neyse şimdi bu bilgiyi bir aklınızda tutun. Çocuklar küçükken hani anneleri onlara diyor ki sen benim karnımdaydın işte. Sonra seni leylekler mi getirdi, doğurdun mu artık ne anlatıyorsun. Ama biz bir karnın içindeydik. Ve o yüzden de bu karnın içinde ne olduğunu, biz doğmadan önce nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Ve bizim için bu çok ilgi çekici bir alan. Ve o yüzden de diyor ki Leader, kitabın yazarı, böyle saklanma yerleri, böyle karanlık ve kuytu, kendimizi böyle iyice cenin pozisyonuna çekip, bacaklarımızı kendimize çekip saklanacağımız yerler, koridorlar olsun, odalar olsun, dolapların içi olsun, masallarda da çok bahsedilir, bizim için çok gizemli ve ilgi çekici. Çünkü bu geldiğimiz yerin gizemini hatırlatıyor bize. Ve bu da aslına bakarsanız hem daha önce dünyanın bu tehlikeli ortamında olmadığımız için annemizin karnının içine güvendeydik. Hem güvenle ilişkili hem de ne olduğunu hiç bilmediğimiz için o karanlık deliğin içinde bizim için çok tehlikeli. O yüzden aslında iki tezatı içinde aynı anda barındırıyor ve Darian Leader bir hastası olan bir kadından bahsetmeye başlıyor bir analizanından. Bu kadın Jodie Foster'ın Panik Odası isimli bir filmini izleyip seansa gelmiş ve inanılmaz etkilenmiş. Filmde olan şey şu: bir kadın çocuğuyla birlikte evine zorla giren insanlardan kaçmak için evde böyle daha önce inşa edilmiş betondan kaplı bir gizli bir panik odasına, Amerika'da çok popüler ya bu, hani güvenlik tehdit altına girdiğinde evin içine kendini içeriden kilitleyecekleri bir oda inşa ediyorlar. O odaya giriyorlar ve kadın diyor ki bu odayı görmek beni çok heyecanlandırdı. Çünkü çocukluğumdan beri hayalini kurduğum, hani bir gün kötü adamlar peşinden gelirse kendimi kilitleyip içine saklanmak istediğim o oda bu oda diyor. Ki düşünecek olursak aslında diyor Darian Leader, bu kaçış odası fantezisi şu an bugün çok ciddi bir ticari boyuta gelmiş durumda. Hani yakın zamanda Kerimcan Durmaz'ın videosunda bile gördüm ben, hani o kaçış odalarına işte para veriyorsunuz. Kendiniz elinizle o korkuyu yaşamak için karanlık koridorların içinde böyle nereye gittiğinizi bilmeden kaçıyorsunuz ve sonunda güvenli bir alana ulaşıyorsunuz. Ve bu fantezi korkutucu olduğu kadar rahatlatıcı da, iki yani tezatı aynı anda içinde barındırıyor. O yüzden de diyor ki aslında vajinaya dair algımız küçükken bir şekilde unutmaya çalışıyoruz ya da bastırıyoruz. Yani olan şey aslında şu: vajinaya dair hislerimiz var. Küçükken kızların vajinaları uyarılıyor, bazı hisler yaşıyorlar. Ama bu hislerle ne yapacaklarını bilmedikleri için bunu bastırıyorlar. Ve daha sonrasında da ergenlikte ya da yetişkinlikte tekrar bu vajinal uyarılar hissedildiğinde bir dejavu hissi yaşanıyor. Ve o yüzden de sanki kaybedilmiş bir, gömülmüş bir hazineyi topraktan geri çıkarıp bulmak gibi. Bu sıfırdan gelen bir şey değil. Geçmişteki zaten var olan ama saklanmış bir hazineyi bulmak hikayesi aslında kız çocuklarına özellikle bunu çağrıştırıyor. Daha da deşecek olursak bunu eskiden sahip olduğuna inandığı ama kaybettiğini düşündüğü penisi yeniden buluyor. Ve bu da genellikle gizli, böyle bir gizemli kapının aralanmasıyla ya da böyle bir tavşan deliğinden aşağı inerek oluyor. Ve daha önceden radikal bir şekilde, çok sert bir şekilde bastırılmış olan vajinal uyarılar tekrar açığa çıkıyor. Bunun neden bastırıldığını daha önce soracak olursanız da Selma Freiberg isimli psikanalist de diyor ki o başa çıkamadığımız, o vajinal uyarı çocuklukta başa çıkamadığın inanılmaz böyle içsel bir heyecan duygusu ya, o korkunun bizi penetre edip parçalayacağından korkuyoruz ve o yüzden de bu bizim için korkutucu bir hale geldiği için bunu bir heyecan, bir zevk kaynağı olarak algılamak yerine tehlikeli bir şey olarak algılayıp bastırıyoruz. Ve daha sonra ilerleyen yıllarda diyor, bu yeniden ortaya çıkıyor ve kaybettiğimiz hazinemize yeniden karşılaşıyoruz. Ve ondan sonrasında ne yapacağımız bize kalmış. Ve ondan sonra diyor ki, şimdi diyor bu aşıklar, yani bu aşıklar dediğim şey aslında aşık olma hali değil hani. Cinselliği paylaşan iki insanı İngilizce'de lovers deniyor. Ben de şu an aşıklar diye çeviriyorum. Hani aşk yaşamak, ki aşk yaşamak neden illa böyle sadece duygular dediğim gibi kitabında başın dediği gibi cinsellik sadece seksten mi ibaret? İşte tam tersi de geçerli. Hani aşk da sadece duygulardan mı ibaret? Aşk seks olamaz mı yani? Bunların hepsi iç içe değil mi? İç içe geçmek hali değil mi zaten? Hem cinsellik hem de aşk diye yazardan rol çalmayayım. Aşıklar da diyor birbirlerini ısırırken böyle ve hani birbirlerini tükürürken, birbirlerini parçalarken, belki saçlarını çekerken aslında birbirlerini parçalama fantezisi kuruyorlar. Hatta Batı kültürlerinde yetişkin erkekler genellikle cinsellik sırasında kadını ortasından ikiye bölme hayali kuruyor. Bu da benim aklıma şu anda bir şarkıyı getirdi. Emily Ratajkowski'nin klibinde oynadığı şarkının adı neydi? Blurred Lines. Robin Thicke'in şarkısı. Blurred Lines, yani bulanık çizgiler. Bu şarkıyı hatırlıyor musun? Sesim çok kötü olduğu için asla söyleyemeyeceğim ama you know the blurred lines, I know you want it, hani I know you want it diye giden bir kısmı vardı. Orada mesela bu şarkının sözlerinin tamamı bence aslında bu cinsellikte sınırların geçilmesi ve birbirinin içine girip çıkma ve penetre etmek, hatta parçalama isteğiyle alakalı. Şarkının sözlerinden bazı yerleri şimdi Türkçe'ye çevirmek istiyorum. Google'dan açtım. Okay now he was close, tried to domesticate you. O adam sana çok yakındı ve seni evcilleştirmeye çalıştı. But you're an animal, baby it's in your nature. Ama sen bir hayvansın, bu senin doğanda var. Just let me liberate you, bırak seni özgür kılayım. You don't need no takers. Öyle seni alacak birilerine ihtiyacın yok. That man is not your maker. İşte o adam senlik değil. And that's why I'm gonna take a good girl. İşte o yüzden de ben iyi bir kızı alacağım diyor. Neyse, buraları geçiyorum. Şarkıda esas tekrarladığı yer I hate these blurred lines. Bu bulanık çizgilerden nefret ediyorum. I know you want it. İstediğini biliyorum. Yani bu birbirimize uzak olduğumuz, sınırlarımızın belirsiz olduğu halimizden nefret ediyorum diyor. Çünkü sınırlar belli olsun ki senin sınırını ihlal edebildiğimi anlayayım. Şimdi abarttığımı düşünüyorsanız şarkının ilerleyen kısımlarında kızın kıçıyla ilgili bir kısım var. Orayı arıyorum. Dediğim gibi bu bölüm önceden hazırlık yapmadım. O yüzden bu düşündüğüm ve araştırdığım kısımlara da şahit oluyorsunuz. Evet, one thing I ask of you diyor. Senden bir şey rica edeceğim. Let me be the one you back that ass up to. O kıçını dayadığın ben olayım. Come on diyor. Ve ondan sonra nothing like your last guy diyor. Ben senin son adamın gibi değilim. He too square for you. O sana çok hani memur kılıklı. He don't smack that ass and pull your hair like that. O senin kıçını benimkisi gibi bam bam şey yapıp saçını falan çekmiyor diyor. Yani o diyor senin sınırlarına saygı duyar ve senin sınırlarına girip çıkarak sana bu haz yaşatamaz. o agresyon bende var diyor. Ve ondan sonra diyor ki get down, get up. Aşağı in, yukarı kalk. Do it like it hurt. Do it like it hurt diyor. Yani acıyormuş gibi, hani acıyormuş gibi böyle o zevk. Çünkü zevkle acı aslında çok iç içe ya. Bunu hadi yapalım diyor. Ve ondan sonra şarkının daha da ilerleyen kısımlarında ne dediğini artık anlatmayacağım. Şimdi mesela bu şarkı komple belki çok böyle kadınları aşağılayıcı bir şarkı gibi geliyor ve bu düşünecek başka bir şey olabilir ama şarkıda aslında bir adam çok temel içgüdüleriyle diğer adamları nasıl rakipten bile saymadığını, çünkü o adamların bu kadını nasıl parçalayamayacağını ve kendisinin ne kadar iyi parçalayacağını anlatıyor. Ve şimdi psikanalitik açıdan baktığımızda gerçekten de Batı kültürlerinde bir adamın en büyük fantezisi cinsellik sırasında bir kadını ortadan ikiye bölmek. Ve bu onu heyecanlandırıyor. O yüzden aslında çok filtresiz bir yerden adam kendi fantezisini anlatıyor. Ve o yüzden fantezileri yüzden insanları suçlayabilir miyiz? Bunları ne zaman ne kadar konuşmalıyız? Bunların ayıp olduğuna ne zaman karar verdik? Gerçekten tehlikeli olan bunlar mı? Bunları dile getirmek mi? Bunlar hep bence düşünülmesi gereken şeyler. Sadece kitabı okuyup bırakmak istemiyorum. İster istemez aklım günümüzdeki şeylere de gidiyor. Dedikten sonra burada diyor ki zaten diyor erkeklerin her zaman böyle kadınlarla ilgili cinsel deneyimlerinden sonra erkek arkadaşlarına özellikle bahsederlerken heteroseksüel erkekler hep şöyle bahsederler. Onu işte patlayana kadar, işte mahvedene kadar, yani sonunda öyle bir şey yaptım ki o çöktü, vücudu çöktü ya da komple yok oldu. Yani kadın bedeninin çöküşü erkek için cinsel bir başarı. Yani aslına bakarsan kadının zarar gördüğü bir şeyle erkeğin mutluluğu ve başarısı aynı düzlemde buluşuyor. O yüzden burada inanılmaz tuhaf bir durum var, incelemeye değer diyorum ve o kadar çok şey var ki kitabın devamında. Burada kesiyorum. Henüz istediğiniz hazzı yaşayamadıysanız kitaptan bunu bir ön sevişme olarak hayal edebilirsiniz. Gitgide yükselecek, kitap derinleştikçe anlattığı içerik bana daha da çok haz vermeye başladı ve sonunda gerçekten bence bir zirve ve ondan sonra çözülmeyle kapatıyor. Eğer bu bölüm hoşunuza giderse, bu arada evet bunu niye hiç söylemedim, 118. bölümdeyim ve hiç beni paylaşın demedim bugüne kadar. Bu bölümü paylaşırsanız eminim birçok insan da buna utanacak ama bence utanılacak hiçbir şey yok. Burada kendi mahremimden bahsetmediğim bir psikanalistin bakış açısı liderliğinde, eğer bu utancımızın azalmasına yardım edecekse, ki bu bir erkek, eminim kadın olmasına göre çoğu insanın daha az utanmasına yardımcı olur. Psikanalitik bir bakış açısıyla cinselliğin konuşulması neden ayıp olsun ki? Bunda utanacak ne var diyorsanız paylaşıp destek verirseniz bayağı mutlu olurum. Eğer ben cinsellikle ilgili utancımı bir türlü aşamıyorum, kendi kendime düşünmekten bile kaçıyorum ama bunu aslında aşmayı çok isterim diyorsanız da bence bunu yapmak için terapi çok uygun bir yer. Ben kendim gerçekten terapi sayesinde utanç ve suçluluk duygusuna ait çok yol aldım. Ve bunlardan, bu konularda yol aldıkça, gerçekten kendime izin vermeye başladıkça duyduğum haz artmaya başladı. Duyduğum heyecan artmaya başladı. Korkunun yerini heyecanlı bekleyişler almaya başladı. O yüzden siz de böyle bir şey yaşamak isterseniz, çünkü bu sadece Orta Doğu ile bile sınırlı değil, tüm dünyada kadınlar için, ilerleyen bölümlerde geleceğiz, cinsellik ne yazık ki utançla çok iç içe, el ele. O yüzden bundan sıyrıldıkça asıl haz başlıyor ve haz almıyorsak bu hayatta ne yapıyoruz ki diye düşünüyorum. Yani hayatın anlamını çok büyük şeylerde olduğunu da zannetmek bana üzücü geliyor. Çünkü çok basit şeylerden zevk almıyorsanız istediğiniz kadar büyük şeyler başarın, hayat zevkli olmuyor. O yüzden bu hazlı gerçekten yaşamak için kendinize yardımcı olmak istiyorsanız, kimseye söylemek zorunda bile değilsiniz, Highwell online psikolojik danışmanlık uygulamasından, Highwell online terapi uygulamasından diyoruz artık, bir terapi seansı alarak ya da almaya başladıysanız yeni bir yola girerek bu seanslarda kendinize çok güzel bir şey yapabilirsiniz. Çünkü bunu hak ettiğinize eminim. Yaşamak için bunu ölmeden önce yapmak gerekiyor, çok geç olmadan. O yüzden kendinize bir ya da daha fazla seans satın alarak böyle bir yolculuğa çıkarsanız, kim bilir belki siz de utandığınız şeylerden, suçluluk hissettiğiniz şeylerden sıyrılıp gerçekten bunu hak ettiğinize inanıp utanacak bir şey olmadığını fark edip bu bedenin zaten yaratılışında aslında hazın bulunduğunu, üremenin bile temelinde bunun yattığını fark edip belki siz de daha güzel zamanlar geçirmeye başlarsınız. O yüzden bence paranızda alabileceğiniz en iyi şey bence terapi, temel ihtiyaçlarınız olan yemekten falan sonra bunu kendinize yapın diyorum ve size yardımcı olmak için de size küçük bir el uzatıyorum ve Deniz10 koduyla %10 indiriminiz olacak Hayvel'den satın aldığınız seanslarda. Umarım çok güzel, çok zevkli şeylere vesile olur diyorum ve bu bölümün sonuna geliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle. Everybody get up.
No more pretending, 'cause now you want.